Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsned-i Şihab 572. hadis. Kilu taameküm yubarak leküm fih. Yiyeceklerinizi ölçün ki bereketlensin. Bu konuda bunun tam tersine sözler duymuşsunuzdur sünnette. Hani ayrılan bir hurmanın kullanmaya, yemeye devam edilirken tartılıp ölçülmesiyle bitmesi ya da onun tükenmesi söz konusu. İkisinin birbirine ters olduğunu hiç düşünmedim. Evet, biri meselenin Allah'ın bize rızık tahsisi yönünü anlatır, diğeri bize tahsis edilen rızkın ölçülü biçili tüketilmesi konusunu öğretir. Evet, gerçekten önemli. Allah bize ne tahsis ettiyse bu bana yeter mi? Ne kadarcık şey de bu ama ne kadar az, ben bununla ne yapabilirim, kaç gün beni idare eder demeyin. Hele bir ucundan başlayın, ölçmeyin, biçmeyin, tartmayın, devam edin, o size yetecek kadar verilecekti, öyle de olmuştu bilin. Ama siz size ait kullanım bölümünde, yani rızkı tüketme anlamında ölçülü biçili hareket edin, dikkat edin, ölçün tabi, çok yemeyin, çok tüketmeyin, har vurup harman savurmayın, yani miras yedi gibi, elinize geçeni, önünüze geleni ardınıza koymayacak biçimde tüketmekten yana olmayın. O zaman göreceksiniz, bereketlenecektir yedikleriniz. Öyle yapalım. Allah mutlaka her ana rahminde can verdiği kulun rızkını orada tahsis etmiştir. Biket bi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id şeklinde beyan edilen o gerçek mutlaka tecelli edecektir. İnsan, ana rahminde kendisine tahsis edilen şeylerle birlik doğacaktır. Ne kadar rızka nail olacak, bunlar ne zaman onun başına gelecek, bunlarla o kendisi nasıl amel edecek, sonunda toplamıyla cennet mi cehenneme mi gidecek bellidir elbette. Ama insanoğlu, kendisinin kendisine ait irade beyanıyla tüketim döneminde ölçülü hareket edecektir, dikkat edecektir. Yani, mesela yemiş olmak için yemekle doymuş olmak için yemek fark edecektir. Yani insanlar ne ile doyacaklarına karar vermesinler baştan. Yani doymak için yesinler, ben bununla doyarım diyebilsinler, doymayı kolaylaştırsınlar ya da kendileri bunu doymak manasına bir amelin gereğidir diye ölçülerini oraya ona göre ölçülerini ona göre koysunlar. Bu ölçüye göre hareket etsinler, korkmasınlar o zaman. Mutlaka yiyecekleri bereketlenecek ve onlar da hem doymuş hem kanmış olacaklar. Tekrar ediyorum. Kilu taameküm yubarak leküm fi. Yiyeceklerinizi ölçün ki bereketlensin. 573. Yekulullahu Teala el kibriyâ'u ridâi vel azametu izâri femen nâze'ani vâhiden minhuma elkaytuhu finnâr. Allah korusun. Kibriya, yani büyüklük benim ridam, gömleğimdir. Azamet, yani ululuk ise izarımdır, eteğimdir. Bunlardan birisine ortak olmaya kalkışanı ateşe atarım. Bugün kullandığımız Türkçe ile hadis-i şerifi şöyle de ifade edebiliriz. Kibriya ve azamet, gerçek büyüklük, yücelik ve ululuk vasıfları sadece bana aittir. Bunlardan birisine ortak olmaya kalkışanı ateşe atarım. Hadiste rida ve izar kelimeleri kullanılmış. Allah için olmasaydı bu kelimeler, şu bizim bildiğimiz belden üste, yani insan vücudunun üstünü kapatmak için giydiği bir elbise, bir anlamda gömlek, diğeri de izar da belden aşağıya, yani insan vücudunun altını örtmek için kullandığı etek demekti. Ama Allah için olunca, o kendisi en iyisini bilir manasına biz sadece tabi ve teslim oluyoruz. Ama bu ilk örnek değil ki hayatımızda. Biz din öğrenirken benzer örnekleri görmedik mi? Mesela ben görür müyüm? Görüyorum tabii. Ama duyan birisiyim değil mi aynı zamanda? Elbette görür ve duyar bir insan olarak hem de konuşurum aslında. Ama Allah da görür, Allah da duyar, Allah da konuşur ama o hiçbir mahlukat ve mevcudata benzemez. Onunki ona göredir. Bunu böylece biliyorduk ya, işte onun izar dediği, işte onun rida dediği de öyledir. O ona aittir, öylece biliyoruz. Ama bildiğimiz hani etek ve gömlek kelimesi dışındaki tercümemiz de onun için bunun neticesiydi. Kibriya ve azamet, gerçek büyüklük, yücelik ve ululuk vasıfları sadece bana aittir şeklinde anladım ben. Ama kelimeyi yine de rida ve izar şeklinde de tercümeyi sevdim. Kibriya yani büyüklük benim ridamdır diyor Allah-u Teala. Bugün kullandığımız karşılığıyla gömleğimdir. Azamet ve ululuk ise izarımdır, eteğimdir. Evet ama Allah'ın eteği nedir, Allah'ın gömleği nedir diye Allah adına olan bu kelimelerin üzerinde durmamızın anlamı yok. Allah'ın eli mi? Evet Allah söylüyor. Elbette Allah'ın elidir ama nasıl bir el mi? Ne demek nasıl bir el? Yani siz başka başka konularda nice elden etekten söz edersiniz de Allah'a ait olanın ayrıcalığını kabul etmez misiniz yani? O kolu çekeceksin, o eli çekeceksin, bu eli kullanacaksın. Adamın eli var bu işin içinde. Yani adam elini orada tutuyor filan anlamına gelmeyen kelimeleri siz de kullanırsınız ama Allah için bir farklı anlamda olacaktır elbette. Dönelim sözün özüne. Kibriya ve azamet. Allah'ın büyük olması, azim olması, muazzam olması, karşısında olan her şeyin büyüklüğünü kabul etme ve buna teslim olma durumunda bulunması, işte bu ancak Allah'a aittir. Ancak Allah'tır kibriya sıfatına sahip. Azamet sahibi Allah'tır. Gerçek büyüklük, gerçek yücelik, gerçek ululuk vasıfları sadece Allah'a aittir. Denilir ki, Allah-u Teala bize kendisini tarif ettiği, anlattığı sıfatlarından sadece kibriya ve rahman sıfatı hariç geri kalanların bizim üzerimizde görülmesine razıdır. Yani bizim kerim olmamızı ister, kulunun rahim olmasını ister, kulunu gören diye kendisi tarif eder, kulunu duyandır der Allah. Amma ve lakin Allah kibriya sıfatına sahiptir. Hiç kimse büyük olamaz, daha büyük olamaz, en büyük olamaz. Kibriya sıfatı Allah'ındır. Bir de insanlar rahim olmaya çalışsınlar ama rahman olmaları mümkün değil. İşte bunlardan herhangi birisine ben azamet sahibiyim demeye, ben kibriya sahibiyim demeye, ben büyüğüm, ben yüceyim, ben ululuk vasıflarına sahibim demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kim ki böyle demeye çalışırsa Allah-u Teala'nın tehdidi var, karşısında onu bulur. Allah-u Zülcelal buyurur ki ben onu ateşe atarım, Allah korusun. Tekrar okuyorum. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِ وَالْاَظَمَةُ اِزَارِ فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ Kibriya yani büyüklük benim ridam yani gömleğimdir. Azamet yani ululuk ise izarımdır yani eteğimdir. Bunlardan birisine ortak olmaya kalkışanı ateşe atarım. Bir başka ifadeyle Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kibriya ve azamet gerçek büyüklük, yücelik ve ululuk vasıfları sadece bana aittir. Bunlardan birisine ortak olmaya kalkışanı ateşe atarım. 574 El kelimetü tayyibetü sadakatun ve küllü hatvetin yaktuha ila salah sadaka. Her güzel ve tatlı söz sadakadır. Namaza doğru attığın her adım da sadakadır. Allahu Ekber. Elhamdülillah ki böyle söyleyen bir peygamber, böyle bir peygamber gönderen Rabbimiz Allahu Teala var. Gerçekten Allahu Teala'nın böyle bir sistemi, böyle bir sevap karşılığı, böyle bir sadaka sevabı imkanı tanıması olmasaydı ne yapabilirdik? Hatta hatırlarsınız sahabeden gariban olanlar, parası malı mülkü olmayanlar, yani infak imkanı bulunmayanlar aleyhissalatü vesselama gelip dert yanarlar. Ya Resulallah Zenginler sevapları alıp götürüyorlar, biz gibi namaz kılıyorlar, biz gibi oruç tutuyorlar ama bizim yapamadığımız sevapları da var onların. Mallarının fazlasını infak ediyorlar onlar, tasadduk ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, peki ya hiç düşünmediniz mi Allah size tasadduk imkanı vermemiş mi? Marufu emredersiniz sadaka, münkerden nehyedersiniz sadaka. Cami için, namaz için, cemaat için her adım attığınızda sadaka sevabı. Başka hadislerden öğreniyoruz. Kişinin hanımının ağzına verdiği lokmadan dolayı sadaka sevabı. Hatta kişinin hanımıyla münasebette bulunması bile deyince aleyhissalatü vesselam, sahabe şaşırır ama ya Resulallah, yani şehvetini gidermek için yaptığı bu işten de mi? Evet ama helalinden olunca neden sadaka sevabı olmasın? Çünkü haramda olunca günah değil miydi diyordu. Öyle olunca el kelimetü tayyibetü sadaka. Nasıl anlasak? Anlamamız güç mü? Uygulayalım o zaman. Niye anlamaya zorluyoruz da kendimizi? Biz nedense dini bilgi konusu yapmayı çok seviyoruz galiba. Din, bilgi konusu, evet bileceğiz dini. Ama amel etmek için, onu uygulamak için, dindar olmak yani Müslüman olmak için öğreneceğiz. Başka bir yolu yok ki. Fakat ben anlayamadım. Yani İslam dini bana oruç diye bir yük yüklemiş. Bunun faydalarını anlamak istedim. Düşündüm. Gece ve gündüz düşündüm. Ramazan'da ve dışında düşündüm. Ama ben orucun insan hayatına, sosyolojik ve psikolojik ve psikososyolojik yapı ve yapılanma adına ne faydaları olabileceğini düşündüm. Ama bir türlü işin içinden çıkamadım. Ne dersiniz? İşin içine girmesin canım. Çıkmasın ne anlamı var? Oruç tutsun tamam, hepsi o kadar. Ne gerekiyorsa Allah verecektir zaten ona. Elbette Allah istediyse tamam demeyi bilelim. Gerisi kolay. Yani daha ne istiyoruz da? Peki oruç tutunca ne olur? Kulluk olur. Allah bizi kulu kabul eder. Yani Allah'ın istediğini yapmış oluruz. Allah'ın istediğini yapmış olunca ne olur söyleyin. Ha midem mi, bağırsaklarıma kadar, yok kalbim mi, kafama kadar, ya da ciğerim mi, özüme kadar, kemiklerim mi, iliğine kadar, bilmem ne olacağını bilmek zorunda değilim zaten. Bu bir ekonomik yoksa bu bir sosyal ibadet mi, onları da bilmiyorum. Ama benim oruç tutmam gerekir, onu biliyorum. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan dışında da oruç tutmam gerekir. Hele namaza ne dersiniz? Allahu Ekber. Hani belinizdeki kireçlenmelerin önlenmesi anlamına siz namaz kılacaktınız ama beli öyle ki eğilmez, bükülmez, kalas gibi donmuş kalmış bir beton yığını haline gelmiş bir adam da hidayet bulduktan sonra o beliyle namaz kılacak ve kıpırdayamıyor bile. Namazın ne faydası var ona? Belini atsın diye yeniden bir ritmik hareket anlamına mı gelecek? Asla ve kata. Yani namaz kulluk anlamına gelecektir. Allah dediyse tamamdır. Onun dediği güzeldir diyeceksiniz ve yapacaksınız. İşte onlardan biri de bu. El kelimetü tayyibetü sadakadun. Yani güzel kelime, tatlı söz, güzel söz sadakadır. Peki ama hangi söz güzel ki? Bunu zaman zaman güzel örneklerle anlatmaya çalışıp yorulduğumu hatırlıyorum. Ama tersinden başladınız mı karşıdaki anlıyor ve ikinci bir cümleye ihtiyaç kalmıyor. Mesela affınıza sığınarak, size demiyorum ama örnek vermek için ne dersiniz? Mesela bir adam karşıdakine eşek demeyecek. Çok kötü bir kelime olmaz ya. Hani güzel söyleyecek bunu. Çüşer miydiniz? Acaba çüşmez misiniz? Çüşebilir misiniz diye söylesem, iltifat oldu mu acaba filan diye. Şimdi bu adama hakaret olmadı değil mi? Adamın eşekliğini gündeme getirmediniz değil mi? Güzel söz söylediniz mi? Yani adamın eşekliğini güzelce mi söylediniz? Ben öyle bilmiyorum. Bana kalırsa güzel söz vahiy demektir. Güzel söz vahiy kaynaklı söz demektir. Güzel söz kişiyi cennete sevk eden sözdür. Güzel söz kişiden yanlışları, eksik kusur ve kabahatları yok eden sözdür veya kişiyi cehennemden alıkoyan sözdür. Bu sözler tayyibe sözlerdir. Zaten el kelimetü tayyibetü tevhidin gereği sözdür. La ilahe illallah anlamına sözdür. La ilahe illallah'ın açılımı olan sözlerdir. Muhammedur Resulullah'ın gereği olan sözlerdir. Bu sözlerin hepsi sadakadır. Hani ve kelimetullahi hiyel ulya olması Allahu Teala tarafından beyan edilen bir güzel yüce makam ve mevki kazandıran söz demektir. İşte bu tür sözlerin hepsi kişiye sadaka imkanı verecektir. Yani İnsanoğlu bu tür sözleri o konudaki imana sadakatle bağlılığından söyleyecektir. Yani o konudaki imanın tasdiki manasına söyleyecektir. İşte böyle sözler kişiye sadaka sevabı kazandıracak. Yani 3 kuruş verdiniz, 5 kuruş verdiniz, bu kadarcık bir güzel sözle de ben sadaka sevabı alınca neme gerek, neme lazım demeyin. Çünkü mini minnacık bir sadaka sevabı bile olsa, şayet sizin anladığınız gibi gün gelecek, ona da cidden ve gerçekten ihtiyacımız olduğun bir dönem yaşayacağız mizanın başında. Kaldı ki sadaka demek bazen senin yarım hurma kadar verdiğin bir şeydir ki, o sanki seni cehennem ateşinden tümüyle koruyacaktır. Veya senin o azıcık zannettiğin, veriverdiğin ama imkanın o kadar olan sadakan, Uhud dağı kadar büyüyecek ve ağır olacaktır. Sen onun ağırlığıyla makbul amellerin çoğalarak cennete gideceksin. El kelimetü tayyibetü sadaka. Bir de ve küllü hatvetin yaktuha ilas salah sadaka. Hani bir de namaza doğru attığın her adım vardı ya, namaz için attığın adım. Böyle söyleyince alışmışım ya da Müslümanlar, kardeşlerim beni alıştırmış, düz düşüncenin dışına çıkarmayı kendime iş edinmişim gibi bazen hoş olmayan neticeler de doğsa da çaresiz aynısını burada da tekrar edeceğim. Yani soru veriyorum, namaza attığın her adımdan neyi anlıyorsun diye, neredeyse istisnasız herkes namaz için camiye giderken atılan adımdan söz ediyor. Dolayısıyla yolculukta namaza adım atılmaz, mescitte kılmak zorundasın namazı, değilse namazın namaz olmaz. Ya da namaz hep mescit, mescit hep namaz gibi güzel bir konu işlenir bununla. Evet, ben de onu kabulleniyor ve hoşlanıyorum ama onun dışında da namaza atılacak adımlar var zannediyorum. Mesela sen dışındaki namazla ilgisiz insanlara namaz öğretmek için attığın her adımda namaz için atılan bir adım gibi olmaz mı acaba? Veya namaza engel olmaya çalışanların engellerini yıkmak için attığın adımlar da öyle olmaz mı ki acaba? Veya sen namaz için adım atarken hem kendin namaz kılmaya zemin hazırlama adımları, hem namaza engel olanları yok etme adımları atarsın ya, veya başkalarının namaz öğrenmeleri veya namaz kılmaları veya namaz ortamında bulunmaları için adım atarsın ya, bunların hepsi de sadaka anlamına gelse gerek. Tekrar okuyorum. El kelimetü tayyibetü sadakatun ve küllü hatvetin yaktuha ila salati sadaka. Her güzel ve tatlı söz sadakadır. Namaza doğru attığın her adım da sadakadır. 575. El keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevti vel âcizü men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâh. Akıllı kimse arzularını dizginleyip ölümden sonrası için çalışandır. Aciz adam ise kendi arzularının peşi sıra gidip Allah'a karşı boş kuruntulara kaplan kişidir. Akıllı, mukabili aciz insanın bir kıyaslamasını görüyoruz hadis-i şerifte. Yani biz bugüne kadar bir adam akıllıysa evet, ama değilse aptalın tekidir, ahmaktır zannediyorduk. Ama bakın aciz imiş aklını kullanamayanlar. Demek ki o aptal dediğimiz, yaratılıştan dolayı Allah'ın ona akıl vermediği insan zannettiğimiz kişi değilmiş. Meğer bir insan akıllı olunca tamam, aklını hayırda kullananmış, ama değilse aklını hayırda kullanmaya aciz kalan kimse de akıllının mukabil insan, aciz adam demekmiş. Akıllı insan arzularını dizginleyen, kendisine sahip olmayı bilen, ölümden sonrası için çalışan insandır. Hani istekleri vardır ya insanın, kadın ve erkek adına, zevk ve safa adına, güzellikler ve iyilikler adına, dünya ve dünyalıklar adına, yeme içme, giyim kuşam, para, pul, mal, mülk, dükkan, tezgah adına, oğlan, kız, karı, koca, bir şeyler adına istekleri, arzuları olur ya insanın, bunları iki ana grupta toplayabilirsiniz. Bu istek ve arzular, bu peşinden gidilesi denilen şeyler insana ya cennet kazandırır, sonunda ya cehennem, ya işte ölümden sonrası için uğraşıp ona göre arzularını, heveslerini, isteklerini, yani peşinde gidilecek şeyleri buna göre ayarlayan kişi akıllı insandır. İstermiş, canı çekiyormuş, aman bir çay içse, bir de çorba içse, ama limon da içse, ama ayran da içse, ama soğuk içse, biraz da sıcak içse, biraz tatlı içse, biraz da acı içse, aman her tadı birleştirse, hepsini biraz daha karıştırsa, bir kere daha içse, sonra bir daha içse. Yani insanlar canı çekti diye içmeyi öylece ayarlasa, merak ettim diye bir şeyler içse, insanlar içiyor diye içmeye başlasa, ama insanlar seviyor diye içse, insanlar onun içmesini beğendiler diye içse, ne dersiniz? Bütün bunlar o adama ölümden sonra cenneti kazandırırsa, devam etsin değilse dursun değil mi? Yani ölümden sonrası için çalışsın değil mi insan? Akıllıysa öyle yapsın tabii. Ama değilse, aklını kullanmaktan acizse, işte o adam da kendi arzularının peşi sıra gidip, üstelik buna rağmen Allah'a karşı da boş kuruntular taşıyan insandır. Boş kuruntulara kapılan insandır. Yani hem kendi heva ve hevesine tabi olacak, hem kendi istek ve arzularını kendisi için putlaştıracak, peşi sıra gidecek, onsuz olmaz diyecek, hem de her şeye rağmen Allah onu affedecek. Allah affetmeye mecbur ve mahkum olacak sanki haşa, böyle inanacak, böyle bir düşünce, böyle bir fikir, böyle bir inanç onu hem de meşgul edecek. Bununla beraber o sanki iyi bir Müslüman olduğunu da kabullenecek, herkesin de kabullenmesini isteyecek. Bu adam aciz adamdır. Bu adam ne yaptığını bilmez adamdır. Bu adam gücünü yitirmiş, iman gücüne sahip olmayan adamdır. Yazık etmiştir elbette kendisine. Benim bu hadis sebebiyle hatırladığım şöyle bir gerçek var. Allah her insana akıl vermiş ve bu verdiği aklını Allah'a kulluk nedir, Allah'a isyan nedir, dünyada varlık nedir, o kişinin varlığının sebebi nedir, bunları anlamada kullanmaya, aklını vahye tabi etmesini de istemiştir Allah. Yani bir insan aklı varsa, aklını kendisi kendince şekillendirmemeli, götürüp Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine tabi ve teslim etmelidir. Sanki tabir yerindeyse, aklını eline almalı, şöyle bir paket yapmalı, karşısına koymalı, demeli ki ey aklım dinle bak, sen benimsin, ben senin sahibinim, sen bana tabi ve teslim olmalısın, sen benim dediğimi dinlemelisin, sen kendi başına iş yapacağım diye beni de mahvetme, kendini de kahretme, gel ben seni kime tabi olacak, kime ait olacak, kime teslim olacaksan ben seni oraya götürüyorum, bundan sonra kendi kendine iş yapmak yok. Ben seni dinleyeceğim ama sen vahiy dinleyeceksin. Ben sana bu hükmü, bu yetkiyi vereceğim ama sen Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetine tabi ve teslim olacaksın. Sen onlardan bilgi alacak, sen onlardan gerçeği öğrenecek, sen onlara tabi ve teslim olacak. Ben de bana gösterdiğin o vahiy yolunda senin öngörülerinle hareket etmeye, bana uyarladığın o vahiyi ben de uygulamaya çalışacağım diyecektir. Benim bildiğim akılla kişinin diyaloğu böyle olmalıdır. Değilse aklı vahiy makamında, aklı kendi başına söz söyleme makamında zanneden insanlar bugüne kadar hep aklını kullanmaktan aciz, aklına tabi ve teslim ama ne yaptığını bilmez insanlar olmuşlardır. Yeniden okuyorum. El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lemâ ba'del mevt. Vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâha. وَتَمَنَّا عَلَى اللّٰهِ Akıllı kimse arzularını dizginleyip ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kimse ise kendi arzularının peşi sıra gidip Allah'a karşı boş kuruntulara kapılan kişidir. 576 يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ حَصْنِي فَمَنْ دَخَلَهُ اَمِنَ عَذَابِ Allah-u Teala şöyle buyurur. La ilahe illallah benim kalemdir. Kim oraya sığınırsa azabımdan emin olur. Evet, Allah-u Teala'nın böyle dediğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bildiriyor. Onun böyle bir yetkisi vardır elbette. Zaten peygamber Allah'tan mesaj alan ve bunu Allah'ın kullarına iletendir. İşte o mesajlardan biri de bu. Bir kaleden söz ediliyor, Allah'ın kalesi. O kaleye sığınanlar Allah'ın azabından emin olacaklar. Öyleyse bir kale ki bu kalede olanlar azaptan kurtulmuş olacaklar. demek ki kalenin dışında kalanlar, azaba layık olanlar, kalenin içine girenler, sığınanlar da azaptan kurtulanlar. Bunu Allah Rahman olarak beyan edince, Rahim olarak söyleyince, insanlar azap konusunda kendileri artık düşünsünler. İsterlerse azabı kalenin dışında kalsınlar, dilerlerse kurtulmak için kaleye sığınıversinler. Ama bu, La ilahe illallah anlamındadır. Yani bir insan La ilahe illallah'ı Allah'ın kalesi bilmelidir. La ilahe illallah. Bu söz enfes bir sözdür. Enteresan bir sözdür. Muazzam bir sözdür. Muhteşem bir sözdür. Bu söz farklı bir sözdür. Bu sözü dilinin ucunun kenarıyla söylemek, boğazından, gırtlağından aşağıya inmeden söylemek ya da kalbinin derinliklerinde kabul ettiğini ağzıyla beyan ederek söylemek şeklinde farklı tezahürleri vardır. Ama bir kimse La ilahe illallah dedi mi artık bu imanın gereğidir bileceğiz değilse kimin kalbini yardınız da ama o kalp sahibi, bu söz sahibi her ikisindeki anlamı farklı farklı mecralarda beyan ediyorsa yani hem La ilahe diyor, hem başka ilahlara kul köle oluyor, hem illallah diyor, hem Allah'a kulluğa eyvallah etmiyorsa, bu açıksa, açığa çıkmışsa, elbette biz de biliriz. Demek bu adam Allah'ın o kalesine sığınmamış demektir. Yani azabı hak etmiş demektir. Ya Rabbi bizi onlardan etme diye dua ediyoruz. Amin. La ilahe illallah. Bu sözden önce kişinin kestiği yenmez, sonra yenir. Nasıl bir şeydir bu? İşte böyle bir şey. Bu sözden önce, La ilahe illallah demeden önce, kişinin nikahı haramken, bu sözden sonra onunla evlenmek güzeldir. Neden mi? İşte öyle. La ilahe illallah, bu sözü söylemeden önce ölen kişinin cenazesi farklı, bu sözden sonra farklıdır. Neden? İşte böyle, bu sözü öyle yapar adamı. La ilahe illallah, bu sözü söylemeden önce ölen kişi azabı hak eder, cezayı hak eder. Bu sözden sonra Allah'ın kalesine sığınmıştır. Ceza mı? O dışarıda kaldı. Elbette Allah azabından emin kılar bu sözü söyleyen kişiyi. Bu gerçekten farklı bir sözdür. Arapça mı? Evet, işin aslı öyle. La ilahe illallah kelimeleri bizzat Arapça kelimelerdir. Ya da hepsi bir kelimedir. Tevhid kelimesi. Ama bu kelimelerin Türkçe karşılığı, Türkçede de La İlahe İllallah'tır o da. Ama ne anlıyorsun bu kelimeden denilince, hani Türkçede de bir ifade vardır da bundan ne anlıyorsun denilince bir şeyler anlatırsınız ya. Mesela, dostluk, arkadaşlık veya ticarette güven, karı kocanın birbirine samimiyeti, bunlar Türkçe kelimeler ama, ne anladığını anlatır mısın deyince açıklaması olur ya, sanki La İlahe İllallah da aslında Türkçe bir kelime gibi dilimle, gönlümle, kalbimle, kafamla, her şeyimle ben onun ne demek istediğini anlıyorum gibi ama karşıdakine ne anladığımı farklı kelimelerle ifadeye çalışsam zor biraz fakat siz anlamaya çalışın. La İlahe, ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. Demek ki siz Allah'ı kabul edince, Allah'ı Allah'ın istediği gibi bilince, Allah'ı Allah'ın öğrettiği gibi anlayınca, tanıyınca, artık kafanızda, gönlünüzde, dünyanızda, hayatınızda ilah tanımamanız gerekiyor demektir. Hiçbir ilah kalmamalıdır. İlah mı? Ne desek onun karşılığında? Tanrı desek anlaşılır mı? Olmadı galiba çünkü tanrılara da bir kutsallık atfedilir bazen, bazen de edilmez bilirsiniz. Hatta sosyal hayatın ya da günlük hayatın nice perde arkası ilahları, tanrıları vardır. Onlar bu kelimede sözü edilen tanrılardan çok ötedir de zaten. Hatta köledir onlar ama tanrı denir onlara. Mesela futbol ilahı gibi ya da sahnelerin tanrısı gibi. Ben onları kastetmek istemedim. O zaman ilah sözü dinlenecek, yolunda gidilecek, kulu kölesi olunacak, her dediği yerine getirilecek, itiraz edilmez bir makamda hayata karışmaya tek yetkili demektir. Ben hayatımı bölerim, sabah hayatıma birisi, akşama birisi karışır, dolayısıyla gündüz ilahı, gece ilahı olur demeyin. Çünkü Allah'ı tanıyorsanız bunu deme imkanınız yoktur. İyi ama ben karanlıklar ve aydınlıklar ilahını tanıyınca Allah'ı tanımama engel mi bu derseniz, demek ki Allah'ı tanımıyorsunuz. İsterseniz devam edin Allah'ı tanımaya. Karanlıkları var eden O, aydınlığı var eden O'dur. Semavat ve arzda farklı ilahlar aramayın. Çünkü gökleri yaratan O, yeryüzünü var eden O'dur. Ama insan tanrılaşamaz, iyi bilin. Çünkü onu da var eden Allah'tır. Öyle değil mi? Yani Allah öyle bir Allah'tır ki, O tanınınca hiçbir ilah kalmaz geriye. O sadece tek ilahtır. İşte bunu kabul ettiniz mi? Bunu söylediniz mi? Bunu içtiniz mi? Bunu kalbinize içirdiniz mi? Bu Allah'ın kalesidir. Ona kim girerse artık azaptan emin olur. Ya Rabbi, bizi de onlardan eyle. Tekrar okuyorum. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ حَسْنِي فَمَنْ دَخَلَهُ اَمْنَ عَذَابِ Allah-u Teala şöyle buyurur. La ilahe illallah sözü benim kalemdir. Kim oraya sığınırsa azabımdan emin olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.